Ayrım 36.
Hıçkırıklar birbirinden alev alan mumlar gibi birbirini tutuşturdu. O güzelim keder temasının orkestra müziği, karışık iniltilerin uzun titreşimi boş kuyudan yukarıya yükselerek kararan gökyüzüne tırmandı. Maraitus gölüne yağan yağmurun sessizliğine karışan uzun, sessiz bir iç çekişi oldu. Naruz'un ölümüne herkesin aklı yatmaya başlamıştı. Baltazar başını eğmiş, kendi kendine yavaşça Yunanca dizeler okuyordu. Artık ayrılma zamanı gelince keder, gezinir rüzgar gibi gemisinin iplerinde. İnsanın ölümünün, beyaz gövdenin pruvası, dolar yelkenleri ruhun, soluğun hayaletiyle alabildiğine ve sonsuza dek. Bu bir tetiğin çekilmesi için işaretti. Çünkü biraz sonra evde Kıptilerin ölü bekleme törenlerinin kaçınılmaz korkunç sahneleri, eski zamandan kalma korkularla, esriklerle yüklü sahneleri oynanacaktı. Ölüm, krallıklarının kapılarını kadınlara açmış, her birinin keder kalıtını sunmaya gelmelerine izin vermişti. Hepsi topluca yukarı çıkıyorlardı. Merdivenleri tırmandıkça hızlandılar, ilk ürkünç çığlıklarını atarlarken yüzleri esrikleşti, başkalaştı. Hızla yukarı çıkarlarken kanca gibi kıvrılmış parmaklarla etlerini, göğüslerini, yanaklarını kösnül bir esriklik içinde tırmalamaya başladılar. Zagret denen o tuhaf, ürpertici ulumayı çıkartıyor, dillerini damaklarında mandolin teli gibi titretiyorlardı. Değişik perdelerde kulak zarı parlatıcı bir dil titreme korosu. Eski ev, içeriye postu atan, ölünün odasına doluşup, sessiz cesedin çevresinde toplanan, tüyler ürpertici ölüm çığlıklarını yineleyen, dayanılmaz, hayvanca bir esrikliğe girmiş acuzelerin acı feryatlarıyla çınlıyordu. Onlar, törensel yas danslarına başladıklarında, Nessim'le Baltazar, sandalyelerinin üzerinde, başları önlerine eğilmiş, elleri kenetlenmiş, sessizce oturuyorlardı. İnsan başarısızlığının gerçek bir tablosu. Kendilerini bu keskin titreşimli çığlıklarla delik deşik olmaya bırakmışlardı. Şimdi ancak eski bir kederin töresine boyun eğmek yakışık alırdı. Keder, deliliğin sınırlarında dolaşan bir Bakhüs şenliği çılgınlığına dönüşüyordu. Gövdenin çevresinde halkı olan kadınlar göğüslerini yumruklayıp uluyarak dans ediyorlardı. Ama bu eski dünyanın çoktan unutulmuş mezar kabartmalarından anımsanmış bir danstı. O dansın ağır ölçülüsüydü. Yürüyor, sallanıyor, tepeden tırnağa titriyor, kıvrılıyor, ölüye kalkmasını söyleyerek dönüyorlardı. Kalk benim büyük hacım, kalk benim ölümüm. Kalk benim bir tanem, ölümüm, devem, koruyucum, ah tohum dolu sevgili gövde kalk. Sonra gırtlak paralayıcı korkunç bir uluma koparıyorlar, yaslarının büyüsüne kapılmış durumda dönüp duruyorlar, kederlerini bütün eve bulaştırıyorlardı. Aşağıdaki karanlık avludan onların erkeklerinin daha derin, daha karanlık homurtusu duyuluyordu. Erkekler birbirlerinin ellerine dokunuyor, birbirlerini avundurmak için "Maleş, bağışla ya Rabbim, hiçbir şey acımızı hafifletemez," diyorlardı. Böylece keder katlanarak çoğalıyordu. Kadınlar dört bir yandan akın akın gelmeye başladılar. Kimileri şimdiden yaz kılıklarını giymişlerdi. Koyu mavi pamukludan pis bir örtü, yüzlerini çivitle boyamışlar, salınmış saç örgülerine kül sürmüşlerdi. Yukarıdaki kız kardeşlerinin acı feryatlarını parlak dişlerini göstererek aşağıdan yanıtlıyor, merdivenleri tırmanarak acımasız iblisler gibi odaları dolaşıyorlardı. Yollu yöntemli bir çıldırmışlıkla eski eve oda oda saldırdılar. Her yeni saldırıdan önce duraklıyor ve aynı ürkünç feryatları yineliyorlardı. Karyolalar, dolaplar, kanepeler balkona sürüklenip oradan avluya fırlatıldı. Her çarpma sesinden sonra yeni bir feryat, uzun kabarcıklı bir zagret kopuyor, bu feryatlara evin dört bucağından yanıtlar geliyordu. Daha sonra aynalar bin parça edildi, resimler, halılar ters çevrildi. Evde ne kadar cam ve porselen eşya varsa cenaze törenlerinde kullanılan siyah kahve takımı dışında kırıldı. Ayaklar altında çiğnendi, un ufak edildi. Hepsi balkona sürüklenip yığıldı. Dünya yaşamının düzen ve sürekliliği düşüncesini ileri süren her şeyin ister kişisel, ister ailesel, ister toplumsal olsun atılıp yok edilmesi gerekiyordu. Tabaklar, resimler, süs eşyaları ya da giysilerle birlikte ölünün anısının yöntemli olarak yok edilmesi. Şimdi ev tam bir yıkıntıya dönüşmüştü. Geri kalan eşyaların üzerine kara örtüler serildi. Bu sırada aşağıya kocaman renkli bir çadır, bir otağı kurulmuştu. Yas tutmaya gelen konuklar yalnız gecesini orada kara fincanlardan kahve içerek zaman zaman acı feryatlarla bayılan ya da sarığa nöbetine yakalanarak yere yuvarlanan bir kadının gürültüsüyle kesilen yukarıdaki derin, yürek kaldırıcı iniltiyi dinleyerek geçireceklerdi. Bu büyük adamın cenaze töreninin başarılı olması için hiçbir şey esirgenmemeliydi. Yeni yeni yasçılar da gelmeye başlamıştı. Aralarında bu işi meslek olarak yapanlar da vardı. Yalnızca bir dostun cenaze töreninde bulunmak amacıyla gelenler geceyi parlak ışığın altında renkli otağda geçirmek için gelmişlerdi. Ama çevre köylerden meslekleri yasçılık olan kişiler de vardı. Onlar için ölüm yas şiirleri yarışması gibi bir şeydi. Arabalarla, develerle yaya olarak geliyorlardı. Her biri avlu kapısından içeri girer girmez cinsel boşalma çığlığı gibi uzun titremeli bir çığlık atıyor, öteki yasçıların acısını kamçılıyor, evin her köşesinden yanıtlar alıyordu. Alçak hıçkırıklar giderek sinir sistemini etkileyici, tüyler ürpertici, uzatmalı bir dil titremesine dönüşüyordu. Meslekleri yasçılık olan bu insanlar kendi kaslarının, yıllardır birikmiş ölüm deneyimlerinin anılarının yaban şiirlerini de birlikte getiriyorlardı. Çoğu genç ve güzeldi. İyi şarkı söylüyorlardı. Törene teflerle, davullarla geliyor, bunları çalarak dans ediyor, onlarla kendi acılarını vurguluyor, daha önce gelmiş olanların gevşeyen acılarını kamçılıyorlardı. Ölünün çevresinde zarif, oranlı devinimlerle ağır ağır dans etmeye, incelikli, şiirsel Arapçayla naruz için kasideler okuyup acıma duygusunun esrikliği içinde kıvrılıp dönmeye başlarlarken, kıvançla evin sahibine övgüler olsun diye bağırıyorlardı. Onun yiğitliğini, dürüstlüğünü, güzelliğini, varlıklılığını övdüler. Kusursuzca aktarılan bu uzun şiir parçaları aşağıdaki ve yukarıdaki dinleyicilerin hıçkırıklarıyla, iniltileriyle kesiliyordu. Hatta aşağıdaki çadırda dik arkalıklı sandalyelerde oturan, şiire hiç dayanamayan yaşlı adamların bile boğazları düğümleniyor, dudaklarından kuru bir hıçkırık çıkıyordu. Başlarını öne eğip maaleş diye fısıldaşıyorlardı. Hosnanilerin dostu olan yaşlı öğretmen Muhammed Şebap, konukların arasındaki özel yerinden dolayı böbürleniyordu. En iyi kılığını, hatta eskiden kalma yarım tozluklarını, yeni kırmızı fesini giymişti. Eski evin balkonunda Nessim'le, Naruz'la birlikte müzik dinleyerek, Leyla'yla gevezelik ederek geçirdiği unutulmuş akşamların anısı ona yapmacık olmayan gerçek bir acı veriyordu şimdi. Toplu yaslarla özel acılarının üstlerinde atmak için ölüm bekleme gecelerini fırsat bilen delta insanları gibi o da ölmüş kız kardeşini düşünüp hıçkırmaya başladı. Oradaki uşaklardan birinin eline para sıkıştırarak ''Alama söyle, kadınların imgesi adını bir daha söylesin lütfen. Onunla bir daha yas tutmak istiyorum.'' dedi. O uzun şiir başlarken şiir aracılığıyla üzerinden atacağı tazelenmiş kederle dolu olarak büyük bir hazla geriye yaslandı. En sevdikleri ağıtın söylenmesini isteyen, şarkıcılara gerekli parayı ödeyen başkaları da vardı. Böylece o yörelerin bütün kederi yaşayanlarca dile getirilmiş, acılığından arındırılmış, Naruz'un ölü imgesi aracılığıyla anımsanmış oluyordu. Bu şemata sabaha kadar sürecekti. Ölünün çevresinde dönüp duranların o tuhaf dansı, teflerin titreşimleri, dalgacıkları, dil titreterek çıkarılan feryatlar, olağanüstü güzel iğretilemelerle, imgelerle, süslü ağıtların ağır nabız atışları. Ölü evinin bütün şiiri. Kimileri erken yoruldu. Evin uşaklarından 5-10 kadarı 2 saat böyle ağıt söyledikten sonra isteriden bayıldılar. Meslekten ağıtçılar güçlerinin sınırlarını biliyor, tören yöneticisiymiş gibi davranıyorlardı. Aşırı kederden ya da uzun haykırışlardan sonra güçsüz düşünce yere çöküp kısa bir süre dinleniyor, hatta sigara içiyorlardı. Sonra güçlerini kazanmış olarak yeniden dansa katılıyorlardı. İlk uzun acı tutkusu dile getirildikten sonra Nesim su ve sünger sesine, çünkü Naruz'un yıkanması gerekiyordu, ilahi seslerini, uzun soluk mumların ışığını ekleyecek olan papazları çağırttı. Sonunda geldiler. Ölü yıkayıcılar küçük Kıpti kilisesinin iki kayyumuydu. İki yontulmamış odun. Aralarında çok sert bir tartışma çıktı. Çünkü ölünün giysileri ölüyü giydirecek olanların bahşişidir. Oysa kayyumlar Naruz'un kılıksız dolabında zahmetlerinin karşılığı olabilecek bir şey bulamadılar. Bir iki eski palto, çizme, yırtık bir gecelik entarisi, sünnetinden kalma küçük işlemeli bir başlık. İşte Naruz'un bütün varı yoğu buydu. Kayyumlar para kabul etmezlerdi. Uğursuz sayarlardı. Nesim öfkelenmeye başladı. Ama geleneğe uygun ödeme yapılmadan Naruz'u yıkamamakta katır gibi direttiler. Sonunda Nesim'le Baltazar kendi üstlerindekileri çıkarıp kayyumlara vermek zorunda kaldılar. Kayyumlar Naruz'un eski püskü giysilerini bir korku titremesi geçirerek üstlerine giydiler. Uzun bedenlerinden mezuniyet cübbesi gibi aşağıya inen harmaniler. Ama törenin tamamlanması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Gün ağarırken gömülmek üzere kiliseye götürülmeliydi cenaze. Yoksa bu yas işi daha kim bilir kaç gün kaç gece sürermiş. Nesim bir yandan da tabut yaptırıyordu. Şarkı sesleri tekerlekçinin az ilerideki avlusundan gelen çekiç ve testere sesleriyle kesiliyordu. Nesim artık yorgunluktan bitmiş durumdaydı. Bir iskemlenin üzerinde ara ara uyukluyor, keskin bir feryatla ya da özel bir sorunun çözümü için kendisine danışmaya gelen hizmetkarlar tarafından uykusundan uyandırılıyordu. Şarkıcıların mırıltısı, gül renkli titrek mum ışığı, süngerlerin fışırtısı, ölünün gövdesini kazıyan ustura sesi. Artık olaydan acı duyulmuyordu. Ruhlar ölü gibi duyarsızlaşmıştı. Akan suyun, kardeşinin bedenine yavaşça sürtülen süngerlerin sesi, yepyeni bir düşünce ve coşku dokusunun parçası gibi görünüyordu. Ölüyü ters çeviren yıkayıcıların iniltileri, dönen gövdenin masanın üzerinde güm diye çıkardığı düşme sesi, mutfak masasına atılan ölü bir tavşanın yumuşak düşme sesi, titredi. Sonunda Naruz yıkanmış, yağlanmış, üzerine biberiye ve kekik suyu serpilmiş, her Kıpti gibi bugün için sakladığı Ürdün ırmağına batırılmış beyaz keten kefenle sarılmış olarak kaba tabutun içinde yatıyordu. Mezarına götürüleceği ne değerde takıları ne de giysileri vardı. Ama Baltazar kan lekeli büyük kamçıyı dolayıp yastığının altına koydu. Ertesi sabah hizmetkarlar bu silahın vuruşlarıyla yüzü paramparça olmuş bir alçağın cesedini getireceklerdi. Anlaşılan çığlıklar atarak ekili toprakların içine dalmış, bir su kanalına düşerek boğulmuştu. Kamçı öylesine başarılı olmuş ki adam tanınacak durumda değildi. İşin yarısı tamamlanmıştı. Artık günün doğuşunu beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Yazçılar Naruz'un yattığı odaya tekrar alındılar. Tutkulu danslar, tef, davul sesleri yeniden başladı. Baltazar artık gitmek üzere izin istedi. Çünkü yapabileceği bir şey yoktu. İki adam kol kola ağır ağır sanki yorgunluktan tükenmiş gibi birbirlerine dayanarak avluya geçtiler. Nesim, "Salda Kla'ya rastlarsan onu da geri götür," dedi. "Elbette." Ağır ağır el sıkışıp kucaklaştılar. Sonra Nesim ensineyerek, titreyerek eve döndü. Bir sandalyenin üzerine oturup uyuklamaya başladı. 3 günden önce evdeki kederli hava dağılmaz, Naruz'un ruhu papazların törenleriyle uzaklaştırılamazdı. İlkin sabahın çok erken saatinde sis kalkmadan ellerinde fenerler sancaklarla dağınık uzun bir alay gelecekti. Yüzleri siyaha boyanmış, saçlarını yolan cadalozlar. Kalın yürek kaldırıcı sesleriyle "Senin alemine geldiğim zaman beni unutma yüce tanrım" diye mırıldanan papaz çömezleri. Sonra kilisenin soğuk tabanında Naruz'un soluk yüzünün üstüne yağan hıçkırıklar. "Topraktan geldik toprağa gidiyoruz"u ezbere okuyanların sesleri. Onu göğe göndermek için okunan İncil cümleleri. Kapak kapanırken metal vidaların gıcırtısı. Kabaca yontulmuş tabutun yanı başında dik arkalıklı sandalyede uyuklarken Nesim bütün bunları zihninde önceden gördü. Yastığının altında kıvrılmış yatan kamçısıyla Naruz acaba düşünde ne görüyordu? Kitabın sonu. 2 Eylül 2000.